Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Mordad 1400, Hicri Kameri 14 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 25 Temmuz 2021 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben, Muhammed Bahtiyari ve arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kalıcı Itır, Yüzyılda Yüz Gelişme ve Ayetlerin Hikayesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Tahran Radyosu'ndan haber bülteni sunuyoruz. Önce önemli haberlerden özetler. Ayetullah Reisi komşularla diyaloğun 13. hükümetin diplomasisinin önceliği olacağını söyledi. Hatipzade, İnsan Hakları Yüksek Komiserinin müdahaleci açıklamasına sert tepki gösterdi. Kov, İran bereket aşısı Dünya Sağlık Örgütü'nde tescillenme aşamasında. Amerikalıların %20'si korona aşısında mikroçiplerin bulunduğuna inanıyor. İsrail cezaevlerinde 14 Filistinli esir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. New York Times gazetesi Amerika'nın askerlerini Irak'tan çekme planının olmadığını yazdı. Şimdi haberler.
İrna'dan İran İslam Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, Umman Sultanı ile yaptığı telefon görüşmesinde komşularla diyalog 13. hükümetin diplomasisinin önceliği olacak dedi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nı tebrik eden reisi, iki halkın geçmişe dayanan köklü kardeşlik ilişkileri o kadar güçlü ki bölgesel ve uluslararası gelişmelerin bunu asla baltalayamadığı açıktır ifadesini kullandı. İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman büyüdüğünü belirten reisi, yine de Tahran ve Maskat arasındaki ilişkiler beklenen ve olması gerekenden uzak. Bu nedenle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri genişletmek için kapsamlı bir plan hazırlanmalıdır diye konuştu. Umman'ı İran'ın güvenilir bir komşusu ve değerli bir ortağı olarak nitelendiren reisi, iki ülke arasında var olan güven düzeyi göz önüne alındığında çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin genişletilmesi tamamen ulaşılabilir bir hedeftir. Bölgedeki önemli konularda komşularla etkileşim, diyalog ve istişare 13. hükümetin diplomasisinin önceliği olacak diye ekledi. Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Ayetullah Reisi Kurban Bayramı münasebetiyle kutlayarak kendisine başarılar ve esenlikler diledi. Umman Sultanı İran İslam Cumhuriyeti'nin gelecekteki hükümetinin dış politika önceliğini olarak komşularla yapıcı etkileşim konusundaki tutumunu takdir ederek Tahran ve Maskat olarak tüm bölgenin çıkarlarını ciddiyetle takip edeceği diye belirtti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserinin İran'ın Huzistan eyaleti konusundaki müdahalesini kınadı. Hatipzade dün Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet'in müdahaleci ve siyasi bildirisine tepki gösterdi ve söz konusu bildiri boş ve asılsız iddialardan ibaret olup değersiz ve esef vericidir dedi. Hatipzade, İran hükümeti, yargı, güvenlik ve medya yetkililerinin bu il halkının acılarını hafifletmek, mevcut sorunları çözmek için yoğun çabalarına rağmen bu bildiri ve yapılan suçlamalar siyasi ve itibarsızlaştırıcı mahiyetin en önemli ispatıdır, dedi. İranlı yetkili bu bildiri uluslararası bir insan hakları yetkilisinin sözlerinden çok düşmanca literatüre sahip siyasi bir beyana benziyor dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ülkenin su kaynaklarının yönetimine ilişkin amatörce ve ön yargılı yorumların komiserin sorumluluğunda olmadığını ve sorumluluğu altındaki kurumu bu konuda yetki sahibi olarak görmediğini belirterek İran'a yönelik müdahaleci bu bildiriyi sert dille eleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Bachelet'in Amerika tarafından İran halkının en temel hakları aleyhine karşı yapılan yaptırımları ve insanlık dışı uygulamaları kınamadığını ve sesini çıkarmadığını, yalnızca çok kısa birkaç cümleyle konuyu geçiştirdiğini söyledi. Hatipzade ayrıca bir polis memurunun şehit edilmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasının ayaklanmayı kışkırtmak ve suni çatışmalar oluşturmak için protestocuların saflarına yabancı örgütlerin sızdığını gösterdiğini söyledi.
İran İslami Şura Meclisi'nde İran'ın kuzeyindeki Ermeni halkının temsilcisi Rus Duması temsilcisiyle yaptığı görüşmede Amerika yaptırımlarını kınayarak Amerika'nın sorunlar ve krizler çıkarmadaki rolünü eleştirdi. Ortodoks Parlamentolar Arası Birliği'nin 28. Genel Kurulu'na katılmak üzere Yunanistan'da bulunan Araş Avriyan, Rusya Devlet Duması temsilcisi Dimitri Sablin ile bir araya geldi. Bu görüşmede iki taraf parlamentolar arası ilişkiler başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinde parlamentoların ve temsilcilerin rolüne vurgu yaparken iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda iyi ve stratejik işbirliğine dikkat çekti ve bu ilişkilerin güçlendirilmesi ve genişletilmesi üzerinde durdu. Görüşmede ayrıca tek taraflı Amerika yaptırımlarının kınanması ve bunun bölgesel ve uluslararası zorluklar ve krizler yaratmadaki rolü ve bunlarla başa çıkma yolları ele alındı. Görüşmede ayrıca koronavirüsle mücadele ve gerekli aşının sağlanmasında İran ve Rusya arasındaki işbirliğine de vurgu yapıldı.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Sözcüsü İran'ın Hazar kıyısı ülkelere ihracatında artış olduğunu duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Seyit Ruhullah Latifi dün yaptığı açıklamada Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 328 milyon 917 bin dolar değerinde 1 milyon 24 bin tondan fazla İran malının Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Kazakistan'a ihraç edildiğini söyledi. İran'ın gümrük yetkilisi bu büyük pazara özel dikkat göstermeliyiz dedi.
Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri dün bir kez daha İran'ın Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri rejimlerinin dikkatini çekmek için Arap ülkelerinin iç işlerine istikrarı bozmak ve müdahale etmekle suçladı. Fars Haber Ajansı'na göre Naif Bin Fellah El-Hecref, İran'ın Arap ülkelerinin iç işlerine karışmak ve bölgenin istikrarını bozmak istediğini iddia ederek İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik temelsiz suçlamaları tekrarladı. El-Hecref, Viyana görüşmeleri nükleer anlaşmanın yeniden uygulanmasına dönüşmemeli diyerek kaygısını dile getirdi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üye ülkelerinin dışişleri bakanları da son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın baskısı altında İran'a karşı asılsız iddialarda bulundular. Ve Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyelerinin İran'la nükleer müzakerelere dahil edilmesi gerektiğini iddia ettiler. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade ise bu iddiaya tepki göstererek bazı Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkelerinin İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkileri iyileştirme politikasını iki katına çıkarırken, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik temelsiz suçlamalarda bulunduklarını söyledi. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreterinin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız suçlamaları, bu konseyin iki üyesi yani Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen krizi de dahil olmak üzere bölgesel krizlerin ana nedeniyken, iki ülkenin Yemen'e askeri saldırılarında şimdiye kadar binlerce sivil hayatını kaybettiğini belirtti. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı zamanda Suriye'deki krizin de ana unsurları sayılırlar.
İran Pasteur Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi Asker Abdulli, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kov İran Bereket aşısını tescilleme aşamasında olduğunu söyledi. Asker Abdulli dün İran'a verdiği meclise Kov İran Bereket aşısının Dünya Sağlık Örgütü'nce tescillenme aşamasında olduğunu belirterek bununla ilgili gerekli prosedürlerin başladığını, bu doğrultuda 5 aşamanın gerekli olduğunu ve bu arada ilmi belgelerin de sunulmakta olduğunu bildirdi. İran Pasteur Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi, gelişmiş ülkelerin çoğunun İran gibi bir ülkenin bu alanda ilerlemesini hiçbir şekilde istemediklerini ama İranlı araştırmacıların yoğun çabalarıyla bu büyük başarıyı elde edebildiklerini söyledi.
Kamuoyu yoklamalarına göre Amerikalıların %20'si mikroçiplerin onları tespit etmek için korona aşılarına yerleştirildiğine inanıyor. YouGov ve The Economist tarafından geçen hafta yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yaklaşık %20'si aşının komplo olduğuna inanıyor ve mikroçiplerin korona aşılarına yerleştirilmiş olabileceğini düşünüyor. Bu iddiayı destekleyecek hiçbir kanıt bulunmamakla birlikte Amerikalıların yaklaşık %15'i aşılama yoluyla komplo teorisinin muhtemelen doğru olduğunu, %5'i ise kesinlikle doğru olduğunu görüşündedirler. Koronavirüs hakkında yanlış bilgi geçen yıl boyunca tartışmalı bir konu oldu. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde sosyal medyada virüs hakkında yanlış bilgi yaymanın insanlara öldürdüğünü söyledi. Koronavirüsünün sadece hükümetlerin ve uluslararası şirketlerin aşı kullanan milyonlarca insanın izni sürmesi için bir kılıf olduğunu söyleyen mikroçip teorisi hakkında sosyal medyaya yanlış bilgiler sızdırıldı.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkede korona ile ilgili vakaların artması halinde kısıtlamalara geri dönüleceği uyarısında bulundu. Fahrettin Koca sosyal medya hesabına yeni paylaşımlar yaparak son günlerde artan koronavirüs vaka sayısına dikkat çekti. Bu sayıların bir hafta önceki temaslardan kaynaklandığını söyleyen Koca, aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim çağrısında bulundu. Bu arada Türkiye'de son 24 saatte 204.827 COVID-19 testi yapıldı. 5.386 kişinin testi pozitif çıktı. 96 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 482 olarak kayıtlarda yer aldı.
Dünya Miras Komitesi geçen yıl camiye çevrilen Ayasofya ve Kariyer'de yapılan değişiklikleri bildirmesi için Türkiye'ye 1 Şubat'a kadar süre verdi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne bağlı Dünya Miras Komitesi, Ayasofya ve Kariyer'de yapılan değişikliklerle ilgili Türkiye'den rapor istedi. Her iki kültürel varlık da camiye çevirme kararı öncesinde müze statüsündeydi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılışının 1. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulunmuştu. Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımda şunları kaydetmişti. Medeniyet, güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun. İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacaktır.
Terör rejimi zindanlarındaki şartlar ve Filistinlere yönelik tutuklamaları protesto için açlık grevi başlatan 14 Filistinli esirin ölüm riski altında olduğu bildirildi. Filistin Esirler Derneği Araştırma Direktörü Abdülnasır Fervane, açlık grevindeki esirler eklem ağrısı, kilo kaybı, şiddetli baş ağrıları, yorgunluk ve stresten muzdarip dedi. Bu arada Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, işgal gücü olarak işlediği suçlardan ve ihlallerden dolayı hesaba çekilmemesinin ırkçı İsrail'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni ve uluslararası toplumu göz ardı etme cesareti verdiğini söyledi.
Bazı medya kuruluşları Rusya'nın Suriye ordusunun füze savunma sistemlerini güçlendirdiğini bildirdi. Daily Sabah'ın El Şark al-Avsat'tan alıntı yaptığı habere göre Rusya terör rejimi İsrail hava saldırılarını püskürtmek için Suriye ordusunun füze savunma sistemlerini güçlendirdi. Daily Sabah'a göre Rusya'nın Suriye'de terör rejimi İsrail'e karşı sabrı taştı. Raporda Rusya'nın Suriye hükümetini özgürce destekleyebilmesi için artık bu alanın oluşturulduğu ve Şam'ın gelişmiş füze savunma sistemleri ve teknik bilgi kullanarak Siyonist rejimin saldırılarına daha fazla karşı koyabileceği belirtiliyor.
New York Times gazetesi Irak Başbakanı'nın yarın Washington'a yapacağı ziyarete atıfta bulunarak Amerika'nın askerlerini Irak'tan çekme planının olmadığını bildirdi. Gazete Irak Başbakanı Kazım'ın tüm Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesini talep etmek için Washington'a gideceğini, ancak Amerikalı yetkililerin 2500 Amerikan askerinin Irak'ta kalacağını ve yalnızca görev tanımlarının sadece kağıt üzerinde değişeceğini yazdı. Irak Başbakanı yarın ikinci kez Washington'a gidecek.
Eski ABD başkanına yakın bir kişinin Birleşik Arap Emirlikleri için lobicilik suçlamasıyla tutuklanmasının ardından Amerikan kurumları Abu Dhabi'nin Trump'ın dış kararlarını etkilemek için milyonlarca dolar harcadığını ortaya çıkardı. Emirates Lex'in cumartesi günü verdiği habere göre Birleşik Arap Emirlikleri Donald Trump'ın başkanlığı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki baskı gruplarına Trump yönetiminin kararlarını etkilemek amacıyla büyük miktarda para harcadığını belirtti. Geçen salı Amerikan medyası Donald Trump'ın Arap ülkeleri danışmanı Thomas J. Barak'ın tutuklandığını bildirdi. Barak, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için casusluk ve lobi yapmakla suçlanıyor ve iki Arap devletine gizli başkanlık bilgilerini sızdırdığı söyleniyor.
Tacikistan, Taliban Afganistan'da ilerlerken 100 bin mülteciyi kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Tacikistan Acil Durum Komitesi Başkan Yardımcısı İmam Ali İbrahimzade bir basın toplantısında yaptığı açıklamada sınır yakındaki Hetlan ve Bedeşan illerinde Afgan mülteciler için ihtiyaç duyulan malları depolamak amacıyla iki büyük depo inşa ediyoruz dedi. İbrahimzade, Afganistan'daki gerilimin artması sebebiyle bu ay yüzlerce Afganlının Tacikistan'a giriş yaptığını söyledi.
İran milli voleybol takımı Tokyo Olimpiyatlarındaki ilk maçını çok güçlü rakibi Polonya'ya karşı kazandı. İran milli voleybol takımı dün cumartesi Tokyo Olimpiyatlarındaki ilk maçını Polonya'ya karşı 3-2'lik bir skorla kazandı. Oyunun 2., 3. ve 5. setlerini İran kazanırken Polonya 1. ve 4. setleri kazandı. Polonya uluslararası sıralamada 2. takım ve son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu.
Burası Tarihan Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Ermenistan'ın İran'la ilişkileri geliştirme çabaları etrafında. Erivan hükümetinin İran ile var olan ilişkileri daha da güçlendirme siyasetleri devamında Ermeni yetkililer İran ile ortak sınırlardaki yolun tümünü onarmak istediğini bildirdiler. Bu bağlamda Ermenistan Altyapıları ve Bölgesel Yönetim Başkanı Vekili Soren Papikyan, 2021 yılı bütçesinde İran ile 50.7 kilometre ortak sınır yollarını onarmak için 18.3 milyon dolar bütçe ayrıldığını duyurdu. Alınan haberlere göre bu bağlamda Erivan, Yersah yolu ve Erivan, Sivan, İçvan yolu Ermenistan hükümeti tarafından onarılmaya alınan yollardır. İrvan hükümet yetkileri İran ile ekonomik ve ticari işbirliğini genişletme ve artırma çabalarını yoğunlaştırdığı bir ortamda Ermenistan, İran ile ortak sınırdaki yolları onarma ve restore etmeye çalışıyor. İran ve Ermenistan ortak kara sınırına sahipler, buna rağmen iki komşu ülkenin ilişkileri yoğun şekilde Avrasya Ekonomik Birliği etkisi altında. Aslında Avrasya Ekonomik Birliği iki komşu ülkenin ekonomik hedeflerini ilerlettirmek için önemli ve değerli role sahip. Ermenistan'ın İran ile kara sınırı olan tek Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olduğu sebebiyle hiç şüphesiz Tahran ve Erivan ilişkileri sadece iki ülkenin ortak milli çıkarları doğrultusunda değil, üstelik iki komşu ülke yetkililerinin isteklerinin gerçekleşmesi için uygun ortamı da hazırlayabilir. Bu arada Ermenistan'ın İran ve Avrasya bölgesi arasında bir köprü rolü oynadığı da söylenebilir. Buna karşılık İran'da Ermenistan'ın Kuzey-Güney stratejik koridoruna ve uluslararası serbest sulara ulaşmasında rol üstlenebilir. İki ülkenin karşılıklı olarak önemli rolleriyle ilgili çeşitli görüşler gündemde. Örneğin Ermenistan Kafkas Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve önde gelen Ermeni uzmanlardan Minasyan şöyle diyor: Tahran'ın bölgesel ve küresel siyasetteki rolü ve de Tahran'ın İslam dünyasındaki konumu sebebiyle İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkiler Ermenistan için her zaman özel değere sahiptir. Özellikle İran siyasi gelişmelerde etkili bir aktör ve büyük bir bölgesel güç. Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Tahran'ın çabaları olumlu ve değerlidir.
Tahran ve Erivan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler 1991 yılında Ermenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından giderek yükseldi. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan arasında yaşanan münakaşanın iki komşu ülke ilişkilerini olumsuz etkilediğini de unutmamak gerekir. Tahran ve Erivan arasındaki sayısız ekonomik ve ticari işbirliği alanına rağmen Dağlık Karabağ münakaşası nedeniyle ikili ticaretin hacmi pek fazla artmadı. Ancak 2018 yılından bu yana İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Ermenistan'a yaptığı ziyaretle birlikte iki ülke arasındaki ticaret hacmi artmaya başladı. 2018 yılında Ermenistan'dan İran'a yapılan ihracatın değeri 94.2 milyon dolara aştı. Böylece 2017'ye kıyasla %12'ye yakın artmış oldu. Buna karşılık İran'ın Ermenistan'a ihracatı da 2018'de 269.4 milyon dolara ulaştı. Böylece 2017'ye göre %54.2'lik bir artış yaşanmış oldu. Ermenistan Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 itibariyle yayımlanan en son resmi istatistiklere göre Ermenistan'da toplam 5.301 İranlı girişimci şirket faaliyet gösteriyor. Bu da Ermenistan'daki toplam kayıtlı şirket sayısının %36.6'sı anlamına gelmektedir. İran sermayeli ana şirketler daha çok bilgi teknolojisi, sanayi, inşaat, altyapı ve kalkınma projeleri, gayrimenkul, ticaret, tarım, turizm ve ulaşım alanlarında faaliyet göstermektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Fransa Ulusal Meclisi'nde İslam karşı yasanın onaylanması etrafında. Fransa Ulusal Meclisi'nde Cuma akşamı ayrılıkçılığa mücadele adı altında İslam karşıtı bir tasarı solcu ve sağcı bazı partilerin muhalefetine rağmen onaylandı. Paris hükümeti daha önce ülkenin laiklik temellerini korunması için tasarının geçmesi gerektiğini söylemişti. Ancak tasarı karşıtları bunun din özgürlüğüne karşı olduğunu savundular. Tasarı Ulusal Meclis ile Fransız Senatosu arasında 7 aylık müzakere ve metin değişimleri ardından 19 hayır, 5 çekimser oya karşı 49 evet oyuyla kabul edildi. Radikal Sol Parti liderlerinden Jean Luc Mélenchon, söz konusu tasarının cumhuriyetçilik karşıtı yasa ve Müslüman karşıtı olduğunu belirtti. Aralarına Sosyalist Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin de bulunduğu ana opozisyon partileri ilaveten Komünist Parti yasaya karşı oy kullandılar. Fakat iktidar ve iki müttefik partisi evet oyu verirken aşırı sağ ulusal toplum çekimser kaldı. Tasarının bazı maddelerine göre Fransa hükümeti camiler ve dini okullar üzerindeki denetimi güçlendirecek, çok eşlilik ve zorunlu evlilikle mücadele edilecek. Tasarı ayrıca İslami özel merkezlerin faaliyetlerini askıya alma veya kapatma yetkilerini tanırken aynı zamanda İslam'la ilgili özel eğitimi de kısıtlıyor. Ayrıca hükümetin örgütleri feshetme yetkisi de artarken kültür kurumları ve dernekleri Fransız hükümetinin sıkı kontrolü altına girecek. Hali hazırda devlet çalışanlar için zaten siyasi, felsefi ve dini tarafsızlık çağrısında bulunan Fransız laikliği daha sert bir şekilde uygulanacak. Fakat birçok Fransız Müslüman tasarının din özgürlüğünü kısıtladığına, adil olmayan şekilde onlara hedef aldığına inanıyor. Üstelik zaten Fransa'nın terörizmle mücadele için yeterli yasaları var. Tasarıyı eleştirenler Macron'un bu yıl yapılacak cumhurbaşkanı seçimleri için muhafazakar ve aşırı sağ seçmenlerin desteğini kazanmak için yasayı onaylatarak siyasi bir manevra yaptığı görüşündeler.
Kuveyt Üniversitesi hocası Abdullah El-Şayci'ye göre Fransa'da İslam'a karşı sekülerizm düşmanlığının yoğunlaşması, aşırı sağcılar lideri Marine Le Pen'e karşı Cumhurbaşkanı Macron'un aşırıcılığını yoğunlaştırıyor. Böylece seçimler için bir sonuç elde edecektir. Fransa'da İslam karşıtlığı ve Müslümanlar üzerindeki artan baskı eğilimi son yıllarda yoğunlaşmış. Şimdi ise Fransız yasama organı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı yaklaşımını destekleyerek bu yönde yeni bir adım attı. Macron'un yaklaşımı ve eylemleri dine ve toplumdaki dini tezahürlere karşı aktif bir mücadele çağrısında bulunan saldırgan laiklik üzerine kuruludur. Tartışmalı ve İslam karşıtı söz konusu tasarıyı eleştirenlere göre Macron ve hükümeti tasarıyı yalnızca İslam'ı hedef almak ve Müslümanlar üzerinde benzeri görülmemiş baskıyı yoğunlaştırmak için kullanmayı amaçlıyor. Esasen Macron İslam'a karşı olumlu bir görüşe sahip değildir ve bu bağlamda İslam karşıtlığı ve İslam ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi zayıflatacak her eyleme destek vermiştir. Bu girişimler İslam peygamberine hakaret içeren karikatürlere destek vermekten Müslümanların Fransa'dan ihraç edilmesi, camileri ve İslam merkezlerinin kapatılması ve temel hedefi Fransa toplumunda Müslümanları zayıflatmak ve laikliği güçlendirmek için yasa tasarısının sunulmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. İslami İnsan Hakları Komisyon Başkanı Mesut Şecer'e bu bağlamda Macron'un açıkça İslam'ı hedef aldığını ve İslam'ın krizde olduğunu söylediğini, halbuki aslında Fransa siyasetleri ve bu krizde onunla aynı görüşte olan Avrupalı siyasetçilerin krizde olduğunu belirtiyor. Fransız Müslümanlar defalarca düzenledikleri gösterilerle söz konusu yasa tasarısına karşı olduklarını, bazı dini özgürlükleri kısıtladığını ve tüm Müslümanları potansiyel suçluya dönüştürdüğünü belirtti. Fakat Macron inatça ve mantıksızca İslam karşıtı girişimleri, İslam ile mücadele ve İslami kutsallıklara hakareti desteklerken Fransa'da yaşayan Müslümanlara daha çok baskı uygulamaya çalışıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, günün siyasi yorumlarının da sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten Bir Yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Mordad 1400 Hicri Kamiri 14 Zilhicce 1442 ve miladi 25 Temmuz 2021 Pazar. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Mordad 1361'de İranlı ünlü yazar ve mütercim Doktor Hamid İnayet vefat etti. Lisans diplomasını İran üniversitelerinde alan Doktor Hamid İnayet daha sonra İngiltere'ye gitti ve orada Londra Üniversitesi'nde iktisat ve siyasi bilimler dalında doktorasını aldı. Doktor İnayet doktorasını aldıktan sonra İran'a geri döndü ve Tahran Üniversitesi'nde ders vermeye ve araştırmaya başladı. Felsefe ve siyasi düşünceler konularında birçok telifi ve tercümesi olan Doktor Hamid İnayet'in eserler arasında Batı siyaseti düşüncesinde seyir, din tabiatı tarihi ve İslam ve sosyalizm gibi eserlere değinebiliriz. ...28 yıl önce bugün Hicri Şemsi 3 Mordad 1372'de İranlı ünlü mütercim ve araştırmacı Bayan İsmet Settarzade vefat etti. Hicri Şemsi 1290 yılında İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde dünyaya gelen Settarzade liseyi bitirdikten sonra öğretmenlik yaptı. Gençken eşini kaybeden Settarzade çocukların yetişmesi sorumluluğunu üstlendi ve tüm zorluklara rağmen eğitimini sürdürdü ve ardından Fars dili ve edebiyatında doktora diplomasını aldı. Settarzade Türkçe'ye vakıf olmasından dolayı bazı eserleri bu dilden Farsça'ya tercüme etti. ...108 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Zilhicce 1334'te İslam aleminin önde gelen alim ve fakihlerinden Ayetullah Murtaza Hayri Yezdi dünyaya geldi. Ayetullah Murtaza Hayri Yezdi, Kutsal Kum İlmiye Medresesi'nin kurucusu olan Ayetullah Şeyh Abdülkerim'in evladı olup Erak kentinde dünyaya geldi. Yezdi bir süre Kum İlmiye Havzası'nda yüksek düzeyli dersler verdi ve bu alanlarda birçok öğrenci yetiştirdi. Takva ve züht sahibi olan Ayetullah Yezdi, yoksullar ve kimsesizlere yardım etmede de büyük katkısı vardı. Bu önde gelen Müslüman alim ve fakih nihayet Hicri Şemsi 25 İsven 1364'te vefat etti. ...82 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Zilhicce 1360'da önde gelen alim Ayetullah Şeyh Feyyaz Zencani vefat etti. Hicri Kameri 1285'te Zencan kentindeki bir köyde dünyaya gelen Zencani dini dersleri babasının yanında öğrendi. Ardından Tahran kentinde kendi döneminin önde gelen alimlerinden dersler aldıktan sonra içtihat makamına ulaştı. ...28 yıl önce bugün 25 Temmuz 1993 tarihinde soykırımcı rejimi İsrail Güney Lübnan'a hava, kara ve denizden bir kez daha vahşice saldırdı. Bu saldırı aslında bu rejimin 1982'de Lübnan'a düzenlediği saldırıdan çok daha korkunç ve şiddetliydi. Haydut rejimi İsrail Güney Lübnan'da Müslümanların işgalci siyonistler ve onların satılmış piyonlarına karşı silahlı direnişe başlamaları bahanesiyle bu vahşice saldırıya kalkıştılar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Koca salgınla mücadelede zayıf noktayı açıkladı. Hem yorulduk hem de bazıları aşılarını erteledi.
Star.
Besleme medya ile ilgili sert açıklama. Bu bir ulusal güvenlik meselesidir.
Cumhuriyet.
Türkiye'de bazı medya kuruluşlarının fon alması tartışmalara neden oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Jale Özgen Türk, 23 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde Perakende'de kapanma korkusu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Haziranda aşırı normalleşen Türkiye'de vaka sayıları artıyor. Ağustos'ta aşıda belli bir aşamaya gelinmezse kapanmalar gündemde. Perakendeci, yaralarımız derin, desteksiz saramayız diyor. Dünya daha bulaşıcı olduğu kesinleşen Delta varyantının korkusunu yaşıyor. Birçok ülkede kısıtlamalar, kapanmalar başladı bile. Türkiye için de durum farklı değildir. Aşılamada Ağustos ayı yeterli adım atılamazsa Eylül'den itibaren başlanan noktaya dönülmesi sürpriz görünmüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sezonu Kasım'a kadar uzatmayı düşünen turizmciler şimdiden panik içinde. Turizmden doğrudan etkilenen Perakende'de de aynı endişe derinleşiyor. Pandemi süresince Perakende sektörünü dünyadan ve Türkiye'den paylaştığı haberlerle yakından izlememi sağlayan bir iş insanı Sinan Öncel. 100'den fazla markayı bünyesinde toplayan Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanı. Yeni bir dalganın beklentisi artarken sektördeki durumu ve beklentileri öncele sordum. Normalleşmenin başladığı Haziran'dan itibaren hareketli günler yaşandığını söylüyor. Haziran anketine göre üyelerin %70'i 2019 cirosunu yakalamış. Temmuz ayının da turizmdeki canlılık sebebiyle çok iyi geçtiğini belirtiyor. Öncel dünyadan gelen haberlere göre ise kapanma olasılığının oldukça yüksek olduğu görüşünde. Umudumuz yeniden kapanmadan önümüzdeki kışı atlatmak diyen Öncel, son 15 ayda sektörün derin yaralar aldığını söylüyor. Bu dönemde dünyada çok büyük markaların iflas ettiğini, büyük iflas dalgalarının yaşandığını hatırlatıyor ve Türkiye için şunları söylüyor. Türkiye'de zorda olan firma sayısı daha sınırlı. Bunun en önemli sebebi kısa çalışma ödeneği ile sağlanan destekler, banka kredileri ve piyasadaki firmaların birbirine açtığı krediler oldu. Ancak şimdi bu kredilerin yüksek faizlerle geri ödenmesi perakendeciyi zorlayacak gibi görünüyor. O bakımdan özellikle gençlere büyük iş imkanı sağlayan bu sektöre desteklerin devam etmesi kaçınılmaz görünüyor. Çok büyük yara aldık. Bu yaraların sarılması için zamana ihtiyaç var. Perakende'nin gündeminde tabii ki yine alışveriş merkezlerle kira sorunu ve genel giderler başrolde. Geçen haftalarda pandemide kira indirimine imkan veren örnek bir karar çıkmıştı. Bu sorunda ne aşamada olduklarını şöyle anlatıyor. Yargıtay'ın vermiş olduğu kararla uyarlama davalarında hakimlerin kira konusunda tedbir kararı alabilmeleri çok daha kolaylaştı. Bu da kiracıların elini güçlendiren bir durum.
Esfender Korkmaz, 23 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide panik dönemi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Piyasa ekonomisinde fiyatları arz talep belirler. Aşırı pahalı mallara talep olmaz, satıcı fiyatı düşürmek zorunda kalır. Ancak Türkiye'de iki piyasa var. ikinci piyasa ekonominin tahminen üçte birini oluşturan yeraltı ekonomisidir. Kara para iddialarının odağındaki Bodrum Paramount Otel'de gecelik fiyatın 100 bin dolar olduğunu ve kimlerin kaldığını Sedat Peker açıkladı diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yüksek fiyatlar devam ettiğine göre demek ki her zaman bu paraları ödeyenler var. Spekala tüp yollardan, yeraltı faaliyetlerden para kazananlar için bu fiyatlar önemli değildir. Ya da yüksek fiyatlarla kamu özel işbirliği yolu ile devletten ihalesiz ihale alanlar için de fiyatlar önemli değildir. Onun için de talep var ve fahiş fiyat devam ediyor. Devletin görevi yeraltı ekonomisini önlemektir. Devam etmesi aynı zamanda zihinlerde, acaba siyasi iktidar ve belediyeler panik içinde ekonominin çarkları durmasın diye mi yeraltı ekonomisini önlemek istemiyor, yoksa önlemeye güçleri mi yetmiyor veya bu ekonomi içindekiler aynı zamanda siyasi alanda etkili insanlar mıdır sorularını gündeme getiriyor. IMF raporuna göre Türkiye dünyada konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke oldu. Bunun bir nedeni panik halinde TL'den kaçıştır. Diğer neden ise gelir dağılımında aşırı bozulma. Pandemi ortamında gayrimenkul fiyatları son 2 yılda yazlık ve açık alanlarda %200, şehirlerde %100 arttı. Buna rağmen talep devam ediyor. Fiyatlar ne kadar artarsa artsın gayrimenkul alanlar var ama bir yandan da atıl iş gücü olarak 17 milyon işsiz, aileleriyle 30 milyon insan yoksulluk sınırında karnını zor doyuruyor. 1000 lira için siyasi iktidarın eline bakıyor. Enflasyonda da panik yaşıyoruz. Üretici ve satıcı fiyatları kur artışından daha fazla arttırıyor. Bunun nedeni istikrarsızlık, kırılgan spekülatif ve oligopol piyasa yapısı. Piyasa fırsatçılığa açıktır. Toptancı depodan çıkışı en yüksek kurdan yapıyor. Perakendeci de vitrindeki eski ithal malları yeni kurdan hesaplıyor. Aksi halde yerine yenisini koyamayacağını pekala biliyor. Dahası aynı perakendeci vitrindeki yerli malların fiyatını da arttırıyor. Devlette çete şaibesinin oluşması ve tartışılan siyasilerin çetelere desteği iktisadi ajanların moralini bozdu. Herkes panik içinde geleceğinden endişe ediyor. Elindeki fırsatı kullanıyor, pahalı satıyor, yargıya müdahale, otokrasiye gidişi işin tuzu biberi oldu. Özetle Türkiye son 5 yıldır Cumhuriyet döneminde hiç tanışmadığı ekonomide panik dönemini yaşıyor. Bu paniği önlemek için ekonominin hukuki ve demokratik altyapıya kavuşması, özellikle siyasi güven oluşması gerekir. Türkiye'de siyasi güven oluşmazsa bu panik bitmez. Tek çözüm demokratik ve hukuki altyapıyı yeniden kuracak ve siyasi güven sağlayacak yeni bir siyasi iktidardır.
Ahmet Taş getiren 23 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde muhalefetin ortak aday sıkıntısı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Çünkü hiçbir partinin tek başına ipi yani %50 artı 1'i göğüsleyecek oy oranına ulaşamayacağı peşin kabuller arasında. İttifak varsa ortak aday olacak demek. Bu da peşin kabullerdendir. Cumhur İttifakı'nda ortak aday diye bir dert yok. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda bileşenlerden hiç kimsenin itirazı yok. Bahçeli, Desteci, belki şu an ısınma ilişkileri içinde olan Oğuzhan Asiltürk başkanlık iddiasında bulunacak değil, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan'ın sıkıntısı belki kendi oy oranının düşüyor görünmesinde olabilir. Onun için mevcutlardan başka destek arıyor. Muhalefete gelince orada Erdoğan'ın oy oranının düşüyor görünmesi ümitleri besliyor. Kimi kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı'nın oylarını karşıt, muhalif oylardan daha az gösteriyor. Ancak sorun karşıt muhalif oyların bir yerde toplanmasında odaklaşıyor. Muhalefete diyelim şu anda ete kemiğe bürünmüş 5 parti var. Bu 5 partinin oyları bir ittifak bütünlüğü içine girebilecek mi? Parti tabanlarının oylarını alabilecek ortak bir aday çıkarabilecekler mi? Temel soru bu. HDP ile ilişkiler tam burada önem kazanıyor. En başta HDP'nin ittifak bileşeni olması sorun haline gelmiş bulunuyor. Hem muhalefette %50'lerin konuşulabilmesi için HDP oylarının vazgeçilmezliği söz konusu. Hem de HDP ile yan yana durmak sakıncalı bulunuyor. O zaman hesap nasıl tutacak? Hesabın tutmayacağını herkes gayet iyi biliyor. Ancak muhalefetin sorunu sadece HDP ile sınırlı da değil. Diyelim HDP ile ilişki meselesi bir şekilde o şekli bulmak çok bilinmeyenli bir denklemi çözmek gibi olsa da bulundu. Hemen peşinden ortak aday meselesi geliyor. Ben eminim partilerin içinde dışında pek çok insan Millet İttifakı diye isimlenen bu yapıya ortak aday totosuna kafa yormuştur, yoruyordur, yoracaktır. İktidar cenahının da bu konuda muhalefetten daha az merak sahibi olduğu söylenemez.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarının canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Muhterem dinleyiciler, Kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslami kalıb rehberi Ayetullah Seyyid-i Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamasını sizlere kısaca aktaracağız. İslami kalıb rehberi Ayetullah Seyyid-i Hamenei, İmam Hümeyni'nin en bariz kişilik özelliğinin değişim yaratması olduğuna işaretle, imamın söylem ve emirle değil, değişim konusunda bizzat meydana indiğini belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İmam ruhsal olarak da değişim isteyen ve hem değişim yaratan bir insandı. Değişim yaratma konusunda onun rolü sırf bir öğretmen, bir hoca veya bir müderris değildi. Operasyona katılan bir komutan ve gerçek anlamda bir lider rolü vardı. En büyük değişiklikleri kendi zamanında, kendi döneminde, çeşitli alanda ve birçok farklı alanda da yaptı ki ben bugün onlardan bazılarına değineceğim. Her şeyden önce bu büyük adımda uzun zamandan beri bir değişim ruhu vardı. Bu, 1341'de İslami hareketin başlamasıyla birlikte kendisinde de oluşan bir şey değildi. Hayır, gençlik döneminden dönüşümcü biriydi ki işareti de gençlik çağında yaklaşık 30'lu yıllarında merhum veziri Yezdi defterinde yazdı ve merhum vezirinin bana gösterdi ve gördüğüm ve daha sonra da yayınlanan ve birçoklarına da sunulan yazı ve nottur. O yazıda de ki, Size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz ayeti şerifi ki herkesi Allah için kıyama çağırıyor. Böyle bir ruha sahipti. Bu ruh halini uyguladılar ve bahsettiğim gibi değişim yarattılar. Değişim konusunda sözle ve emirle değil, bizzat meydana indiler. Muhterem dinleyiciler, İslami Kalabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin 14. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Hicri Şems'i son yüzyılda sanatın yaşadığı dönüm noktalarını ele alacağız.
Birinci Dünya Savaşı'nın ardından siyasi ve sosyal karışıklık zirveye ulaşmıştı. Savaş kuşağı tam bir titizlikle sosyal çaresizlik ve ahlaki çöküşü ele almaya çalıştı. Bu tür bir yaklaşım ise sadece sert bir gerçeklik ile ele alınabilirdi. Bu yüzden sanat, sağdırmak ve savunma ayrıca eleştiri ve propaganda aracına dönüştü. Sohbetimizin devamında 1921 ila 1941 yılları arasındaki kimi önemli kültürel ve sanatsal gelişmeleri ele alacağız.
Sesli film, seslerin senkronize edildiği veya ses ve görüntü tekniklerinin bir arada kullanıldığı filmlerdir. Aslında sesli film, sessiz filmlerin zıt noktası sayılır. İlk sesli film 1900 yılında Paris'te kamu için sergilendi. Ancak sesli filmlerin ticarileştirilmesi uzun yıllar sürdü. Filmlerin sesli hale getirilmesindeki yenilikler 1923 yılında filmlerin ticarileştirilmiş olarak sergilenmesine zemin hazırladı. Avrupa'dan da 1920'lerin ortalarında daha da gelişti.
Sesli film senkronize diyaloglardan oluşan filmler için kullanılır. Ancak ilk uzun metrajlı sesli filmin yapımı için uzun bir zamanın harcandığını bilmek lazım. Ekim 1927'de Caz Şarkıcısı isimli filmi ilk uzun metrajlı sesli film olarak sergilendi. Daha sonra 1920'lerden itibaren sesli filmler küresel bir olgu olarak kabul edildi.
Bu filmde sadece 281 kelime kullanılmasına rağmen bu film, sinema tarihinde ilk sesli film olarak kayıtlara geçti. Filmin sesi, vitafon sistemi aracılığıyla bir plak üzerine kaydedildi ve görüntüler ile senkronize bir şekilde yayımlandı. Bu film o kadar ilgi gördü ki, Warner şirketi filmin yapımcı şirketi olarak iflastan bile kurtuldu. Sesli sinemanın bulunması ile o dönem, sessiz sinemanın birçok yıldızı, örneğin Buster Keaton, bu sürece ayak uyduramadı ve unutulan yıldızlar arasına girdi. Amerika'da sesli filmler, Hollywood'u en büyük sinema sistemleri ve propagandif yapı haline getirdi.
Müzik 1920'lerin sonunda sesin de 21. yüzyıla kadar sinemalara eklenmesi ve bilgisayar yardımıyla ortaya konulan görüntüler yardımıyla uzun 10 yıllar sinema farklı tarzların ortaya çıkış ve yok oluşuna tanıklık etti ve binlerce film üretildi. Ancak aynı süre içerisinde Hollywood dünya sinemasının büyük bölümü üzerindeki sultasını sürekli korudu ve birçok ülke dünyada kendine özgü sinemaya sahip Hint sinemasına bile etki yaptı.
Bu etkiyi bırakmanın araçlarından biri de şatafatlı törenlerin düzenlenmesi ve sinema eserlerinin tanıtılması için medyatik reklam çalışmalarıdır. Bu sürece Hollywood film üretiminde rastlamak mümkün. Sesin sinemalara giriş yapması ile aynı zamanda başlayan Oscar yıllık töreni Hollywood'un son 100 yıl içerisindeki en önemli propagandif aracıdır.
Oscar'ın ilk dönem ödülleri 16 Mayıs 1929'da özel bir ziyafet sırasında Amerika Bilim ve Sinema Sanatları Akademisi tarafından Los Angeles'te düzenlendi. Bu törende 1927-1928 yılları arasındaki filmler ele alındı ve takdir edildi. Bu törenin biletinin parası $5 kadardı. 270 kişi bu törene katılmış ve törende toplam 15 dakika kadar sürmüştü. Son 90 yıl içerisinde film endüstrisinde yaşanan değişikliklere rağmen Oscar sinemada iz bırakmaya devam etti. Aslında Oscar sesin sinemaya ayak basmasıyla aynı zamana denk gelen bir dönemde ortaya çıktı. Tabii ki bu ödül 1939 yılına dek resmi olarak Oscar adıyla tanınmıyordu. Sesin filmlere eklenme sürecinin başlaması ile Amerika film yapımcı şirketleri ve stüdyoları film endüstrisini de tam bir şekilde ele geçirdi ve Hollywood'un altın çağına imza attı. Technicolor teknolojisinin de bulunması ile çoğu filmler renklendirilmiş bir şekilde sergilendi.
Sinema iki dünya savaşı arasında en önde gelen sanat dalıydı. Hollywood'un kahraman yaratma sistemi var gücüyle ileriye gidiyordu ve aynı zamanda dünyanın siyasi durumunu sert ve iğneleyici bir dille hedef alıyordu. Charlie Chaplin'in oyunculuğu, yazarlığı, yapımcılığı ve yönetmenliği ile çekilen Büyük Diktatör, 1940'da çekilen bu eleştiri tarzı filmlerinin en büyüğüydü. Büyük Diktatör, Charlie Chaplin'in ilk sesli ve tamamen seslendirilmiş eseriydi.
İlk kez Charlie Chaplin'in arkadaşlarından biri onun Hitler'e benzediğini söyleyince Chaplin, doğum haftasının da Hitler ile aynı olduğunu anladı. Bu benzerlikler onu film yapmaya yöneltti. Bu filmin üretimi 1937 yılında birçok insanın Nazistleri bir tehdit olarak görmediği sırada başladı. Diktatörün filmde Almanca olarak yaptığı nutukların bir anlamı yok ve hepsi reklam panoları ve posterlerden arıntı ifadeleridir. Filmin yapımına başlanmasının ardından Chaplin her gün Hitler'in daha acı verici girişimlerinden haberler duyuyordu. Böylece Hitler sonunda Fransa'ya saldırdığında Chaplin de filmin sonunu değiştirdi ve ünlü konuşmasını da yaptı. Chaplin filmin sonundaki 5 dakikalık nutkunda onun altında gözlerini kırpmaktadır.
Tahran Radyosu.
Film yayımlandığında Hitler bu filmin Almanya ve tüm işgal altındaki bölgelerde izlenmesini yasakladı. Sonunda merak edilince Hitler filmin bir kopyasını Portekiz üzerinden elde edip bu filmi bir değil iki kez izledi. Yakınlarının söylediğine göre Hitler bile bu filmi komik ve çekici bulmuştu.
Büyük Diktatör filminin Almanya ve Nazi işgali altında bulunan ülkelerde sergilenmesine yasak olmasına rağmen bu film bir kez daha olsun Almanlar için sergilendi. Direniş grupları üyeleri Yunanistan'dan elde etti. Filmin bir versiyonunu Ordu sinemasındaki komedi opera kopyası ile değiştirdiğinde askerler de ister istemez filmi izlemiş oldular. Filmin ne olduğunun farkına varmadıkları müddetçe bu filmi izlediler. Ancak durumun ne olduğunu fark edince kimileri salonu terk ettiler ve bazıları da sinema perdesine ateş açtı. İtalya'da da Benito Mussolini'yi temsil eden Napolyon'u bölümleri de silindi ve filmin tamamı 2002 yılına dek bu ülkede gösterilmedi.
Kavgam kitabı Adolf Hitler tarafından yazılan bir kitap olarak onun siyasi düşüncelerini yansıtmaktadır. Hitler 1924 yılında Landerberg Kalesi'nde tutuklu olduğu sırada bu kitabın ilk bölümünü sekreteri Rudolf Hess'e yazdırmıştır. İkinci bölümü ise aynı yılın sonunda hapisten serbest bırakılmasından sonra yazılmıştır. Almanya'da milliyetçi sosyalizmin güç kazanması ve 3. Reich'in kurulması ile bu eser Nazi Almanya'nın kutsal kitabına dönüştü. Parti her fırsatta, düğün merasimlerinde ve mezuniyet törenlerinde bile bu eserden bazı parçaları yayımlıyor ve herkese hitaben bu yayınları yapıyordu. 1943 yılında Almanya genelinde 10 milyon kadar kavgam kitabı dağıtılmıştı.
Almanya'da Nazilerin iktidara gelmesiyle Kavgam kitabının yayınlanması ve satışı da büyüdü. Kitabın ikinci el kitaplarının satışı yasaktı. Okullarda Nazi Partisi'nin propagandif çalışmalarının bir parçası olarak okutuluyordu. Kavgam kitabı İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'da hiçbir zaman yayınlanmadı. Adli makamlara göre, Almanya'nın tarihi sorumluluğuna göre bu kitap insana karşı bir eserdi ve bu yüzden de eksik bir şekilde bile yayınlanmaması gerekiyordu. 1945 ile öncesine ait versiyonlarını alıp satmak ise kışkırtma ve ırkçılık yapmamak kaydıyla serbestti. Bu yasak Ocak 2016 yılına dek devam etti.
Kavgam isimli Hitler'in kitabı tamamen eleştirici bir dille yazılmıştır. Kitabın tamamı sıradan insanları ve toplumu muhatap alıyor. Hitler bu kitabında her daim kendisini bir kurtarıcı olarak göstermeye çalışıyor. Hitler bu kitapta tiyatro, eğitim, etkin propaganda çalışmaları, ekonomik, ticari birlikler, edebiyat, evlenme ve Marksizm gibi çeşitli konulardan bahsetmektedir.
Bu kitabın temel öğelerinden biri de ırkçı yaklaşımıdır. Hitler ise bu ırkçı yaklaşımı Doğanın demir mantığı olarak adlandırıyor. Hitler, Aryan ırkın üstün bir ırk sanıp Almanların üstü ırkı ile ilgili görüşlerini bu ırkın temiz tutulması gereği temiz olmayan dış unsurlarının bu ırka nüfuzunun engellemesi gibi konulardan bahsediyor. Aslında böyle bir düşünce 20. yüzyılda insanlığın en şiddetli savaşına yol açtı.
Değerli dinleyiciler, 100 Yılda 100 Gelişme isimli dizi sohbetimizin 14. bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parsude.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@irib.ir adresinden de görüşlerinizi bildirebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 69. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Hud suresinin 17. ayetinin sebebi nüzulünü ele alacağız.
Tarihi anlatılara ve kaynaklara göre Yahudi kabilelerin Hicaz topraklarındaki varlığı Buhtu-Nusar dönemine dayanmaktadır. Buhtu-Nusar, M.Ö. 600 yıllarında hüküm sürmüş Babil krallarından biridir. Buhtu-Nusar hükümeti döneminde Beytülmukaddes'i ele geçirmiş ve Yahudileri oralardan sürmüştür. Kimi Yahudiler Hicaz topraklarına ve Yesrib, Hayber, Vadi el-Kura ve Teyma gibi bölgelere yerleşmiştir. Tabii kimileri de Yahudilerin Hicaz bölgesine yerleşmesini ahir zaman kurtarıcısının zuhuru ve zuhur bekleyişi ile ilgili görmüştür. Çünkü Yahudiler de kutsal kitaplarında son peygamberin Hicaz bölgesinde Ayr ve Uhud dağları arasında zuhur edeceğini duymuşlardır.
Kimilerine göre Yahudiler bu husustan haberdar oldukları için bu mekanı araya araya hicrete koyulmuş ve Haddad isimli bir dağın eteğine gelmişlerdir. Onlar kendi belgelerine göre Haddad'ı Uhud olarak zannetmiş ve bu yüzden de aynı dağın etrafına yerleşmişlerdir. Kimileri de Teyma bölgesini seçmiş, kimileri de Fedek ve Hayber'i yerleşmek için seçmişlerdir.
Mal ve servet açısından en zengin Yahudi kabilelerinden sayılan Beni Kaynaka ise Medine etrafında Tahan isimli bir bölgeye yerleşmişlerdir. Soyları Harun'a dayanan Yahudi kabilelerinden Beni Nazir ise Medine etrafında yaşamış ve en iyi ve kaliteli Medine hurmalıklarını ellerinde bulundurmuşlardır. Beni Kurayza kabilesi ise diğer kabilelerinden daha uzakta Medine bölgelerinden birinde hayatlarını sürdürmüştür.
Kimi araştırmacılara göre Evs ve Hazreç kabileleri Yemen'de Mağrib Seddi'nin yıkılmasının ardından Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlardır. Onlar tarımsal açıdan uygun topraklara sahip olan Yesrib bölgesini seçmiş ve oraya yerleşmişlerdir. Beni Evs, Yesrib'in güney ve doğusunda ve Hazreç ise Yesrib'in kuzeyinde ve Beni Kaynaka kabilesi yanı başına yerleşmişlerdi. Göçmen Araplar her üç Yahudi kabileyle dostluk anlaşması yapmışlar. Ancak zaman içerisinde kendilerini diğerlerinden üstün gören Yahudiler, Arapları eziyet etmeye ve onları incitmeye başlamışlardır. Kısa bir zaman içerisinde kavimler arasındaki ahitler ve anlaşmalar ayaklar altına alınmış ve kan dökmeler ve çatışmalar başlamıştır. Bu savaşların sonucunda Evs ve Hazreç kabileleri Yahudileri yenmiş ve onlara karşı galebe çalmış ve onları kontrol altına almıştı.
Yahudiler kendilerini üstün gördükleri için başkalarına da kendi dinlerine davet etmiyorlardı. Ancak Tevrat'a dayalı mitleri ve destanları farklı halklar arasında yaymaya çalışıyorlardı. Böylece bu noktada hareketle diğerlerine karşı caka satmaya çalışıyorlardı. Örneğin Yahudiler her daim Arapların soylarını aşağılayıp şöyle derlerdi. Arapların soyu İsmail'e dayanır. İsmail'in annesi Hacer ise bir hizmetkar idi. Bu yüzden Araplar pespayedir. Ancak İshak'ın annesi Sare zengin biri olup asil bir aileden geliyordu. Bu yüzden de Yahudiler Araplara göre üstünler. Ancak Yahudiler bu bölgede azınlık oldukları için, Arapların bölgede yaygın olarak yaşadıkları için ahir zaman kurtarıcısına inandıklarını beyan ederek putperest Arapları tehdit edip şöyle diyorlardı. Yakın zamanda zuhur edecek kurtarıcı peygamber ile sizi de Ad ve Hud kavimleri gibi yok edeceğiz.
İlginç olan nokta bu kışkırtıcı sözlerin daha sonra Avs ve Hazreci'nin İslam'a yönelmesine yol açmasıdır. Öyle ki Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hac merasiminde bu iki kabileyi İslam'a çağırdığında her iki kabilede bir an bile tereddüt etmeden Müslüman olup Allah Resulüne biat ettiler.
Yahudiler ise kitaplarında Allah Resulü ile ilgili gördükleri emareler ve belirtileri bilselerdi, kıskançlıkları, dik kafalılıkları ve ırkçılıkları yüzünden bu Resulün İsmail aleyhisselam soyundan olacağını hazmedemezdiler. Nitekim Yahudi liderlerde biri olan Selman bin Meşkam, Beni Nazir kabilesinin büyüklerinden Huyay bin Ahtab ile sözlü tartışma yaşadığında açık bir şekilde şöyle demişti. Andolsun ki hem sen hem biz Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu biliyoruz. Zaten onun tüm vasıflarını ve özelliklerini kitaplarımızda görmüşüz. Şimdi de onu kıskandığımız ve ona uymamamızın nedeni de nübüvvetin Harun hanedanından olmamasıdır.
Irkçılık Yahudilerin en önemli özelliklerindendir. Onlar kendilerini seçilmiş kavim olarak biliyorlar. Seçilmiş halk aslında Talmud ve Tevrat'ta pek çok kez göze çarpan bir ifadedir. Öyle ki dünya halkı bile İsrail halkı ve İsrail'i olmayanlar olarak ikiye ayrılırlar. Nitekim Talmud'da şu ifadelere yer verilmiştir. Beni İsrail zeytin tanelerine benzer çünkü zeytin diğer maddeler ile aşılanamaz. Bu yüzden Yahudi olmayan biri bu dini kabul etmek isterse de bu mümkün değildir.
Bu yaklaşım Yahudiler arasında o kadar kök salmış ki şöyle bile diyorlar. Biz Tanrı'nın çocukları ve onun has dostlarıyız. Onlar sadece bu dünyada kendilerini üstün görmüyorlar, şöyle de düşünüyorlar. Bu ırksal avantajlar ahirette de yardımcı olacak ve diğerleriyle karşılanmayacak derecede günahların da bağışlanmasında yardımcı olacaktır. Kısa ve hafiflerin verilmesine yol açacaktır. İşte bu düşüncelerden dolayı ne zaman Allah Resulü bu kesime İslam'a davet etseydi ve Yahudilere de müşrikler gibi ilahi azaptan sakındırsaydı, onlar bu tehdide ve uyarıya karşı şöyle derlerdi. Biz tehdit etme, biz Tanrı'nın çocukları ve arkadaşlarıyız. Bize kızarsa sanki çocuğuna kızmıştır. Bu da öfkesinin hemen dineceği anlamına da geliyor. Bu yüzden de bu kadar iddialı ve mağrur bir kavmin kendi kavminden ve soyundan olmayan birine uymaması doğaldır.
Psikolojik savaşın en tehlikeli yöntemlerinden biri de kamuoyunun gündem maddelerinden uzaklaştırılması ve onları ufak ve tali meseleler ile uğraştırılmasıdır. Allah Resulü döneminde Yahudiler bu sinsi yönteme hep başvurdular. Onlar araştırma ve gerçeklerin ortaya çıkması motivasyonu ile değil, engel oluşturmak ve hakkı batıl ile karıştırmak için sorular ortaya atıyorlardı. Onlar kuşku uyandırma yöntemiyle kimileri Allah Resulü'nden ayrı salıp veya İslam'a yönelmek isteyenlerin önünü kesiyorlardı. Bu yüzden Allah Resulü Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla onlara sağlam yanıt verdiğinde yine safsata yapıp şöyle derlerdi. Muhammed vaat edilen peygamberse o zaman neden iddiasını kanıtlamak için delili ve kanıtı bulunmamaktadır?
Tahran Radyosu.
Bu tür sorulara yanıt olarak Hud suresinin 17. ayeti indirildi ve Yahudilere peygamberin kalıcı mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'den daha üstün ne aradıkları ikazı yapıldı. Bunun yanı sıra Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ında da son peygamberin özelliklerinin sayıldı ve zuhurunun müjdelendi, hatırlatıldı. Bu ayette Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Rabbinden gelmiş açık bir delile dayanan kimse hiç ötekiler gibi olur mu? Bu delili de Rabbinden gelen bir şahit izliyor, ayrıca ondan önce de bir önder ve rahmet olarak Musa'nın kitabı var. İşte bunlar ona inanırlar. Çeşitli gruplardan onu inkar edenlerin varacağı yer ise cehennem ateşidir. Bundan şüpheniz olmasın. Bu Rabbin tarafından bildirilmiş bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.
Tabii ki Allah Resulü de Yahudilerin bu taleplerden ve sorulardan hareketle neyin peşinde olduklarını çok iyi biliyordu. Onlar geçmişte de Hazreti Musa Aleyhisselam'dan benzer taleplerde bulunmuşlardı. İlahi sofranın serilmesine rağmen yine de o peygambere iman getirmemişlerdi. Bu yüzden Allah Resulü bu tür bahaneleri aldırmadan kendi yolunu kat etti ve ilahi yoldan ayrılmadı. Evet, Yahudiler hiçbir zaman Allah Resulü ve diğer Müslümanları yollarından alıkoyamadılar ve kamuoyunu aldatarak İslam'dan uzak tutamadılar.
Muhterem dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 69. bölümünün de sonuna geldik.
Bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber özetleriyle beraberiz. Ayetullah Reisi, komşularla diyalog 13. hükümetin diplomasisinin önceliği olacak. Hatipzade'den İnsan Hakları Yüksek Komiserinin müdahaleci açıklamasına tepki geldi. İran'ın kuzeyindeki Ermeni temsilcisi Amerika gerilimlerini eleştirdi. İran Gümrük Genel Müdürlüğü sözcüsü İran'ın Hazar kıyısı ülkeleri ihracatında artış olduğunu duyurdu. Amerikalıların %20'si korona aşısında mikroçiplerin bulunduğuna inanıyor kamuoyu yoklamalarına göre. Amerikalıların %20'si mikroçiplerin onları tespit etmek için korona aşılarına yerleştirildiğine inanıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan yeni tip koronavirüs dalgası konusunda uyarı geldi. İran voleybol takımı Polonya'yı olimpiyatlarda yendi. Tacikistan 100 bin Afgan mülteci kabul etmeye hazır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.